Ayrım 39.
Birden gecekondunun rahatlığını içinde duydu, Kirkor'un meyhanesindeki yumuşaklığı yaşadı. Burası da bir gecekondu. İşte dul kadın, işte sevdiğim kadın. Albay nerede? Albayı içimde taşıyorum. Siz gerçekten benim dışımda yoksunuz albayım, kızmayın bana. Albayım olmadan ben hiçbir şey yapamam dedi. Albayım yıllarca düşünmüş, albayım yıllarca okumuş. Ben onu dünyaya tanıtmak için bir aracıyım. Benim yaşımda bir insan tek başına böyle bir görevin üstesinden gelemezdi elbette. Yüzyılların ağırlığını omuzlarında taşıyamazdı. Ben onun yarışçısıydım, daha doğrusu yarış atıydım. Kendi bacaklarında eski güç olsaydı bana ne ihtiyacı vardı? Oğlum Hikmet dedi, sen istekli bir oyuncusun, sana bütün bildiklerimi öğreteceğim. Önce tekniği iyi bilmek gerekiyordu. Büyük oyun yazarları bize örnek oldu, onları tanıdık. Albayım da bilgilerini benimle birlikte yeniden değerlendirdi. Oyunlar dedi, oğlum Hikmet, gerçeğin en güzel yorumlarıdır. Bizim gerçek dediğimiz şey de bazı güçlükler yüzünden iyi oynanamayan oyunlardır. Neden gerçeklerden kaçtığımı ben de böylece anlamıştım. Artık kendimi geliştirmeliydim. Soluğumu oyunlara göre ayarlamalıydım. Bu amaçla her şeyi kullanmalıydım. Bunun için de önce her şeyi kullanmasını öğrenmeliydim. En küçük bir ayrıntı bile önemliydi. Birer oyun yazarı olarak yaşamaya başladık. Albayım hayatla ilgili her şeyi biriktirmişti. İnanılmaz bir koleksiyoncuydu. Bütün hayatını sonunda oynayacağı büyük oyun için biriktirmişti. Albayım bir hayat koleksiyoncusuydu. Hayatının hiçbir bölümünü çöp sepetine atmamıştı. Bir gün lazım olur diye bir köşede saklamıştı. Kendisine yazılan bütün mektupları biriktirmişti. Kendi yazdığı mektupları da bir süre sonra geri almıştı. Tanıdıklarına gider ve mektuplarım zaman aşımına uğradı, onların üzerindeki hakkınızı kaybettiniz derdi. Evet, hayatını büyük bir kıskançlıkla, büyük bir cimrilikle biriktirmişti. Kimse ondan bir şey alamamıştı. Büyük ve yüksek amaçlar uğruna her dakikasını, her saniyesini bir kenara koymuştu. Başkalarını bile onunla ilgili şeyleri biriktirmeye zorlamıştı. Kendisine gönderilen pusulalar, onu evde bulamayan tanıdıklarının kapı altından attıkları kartvizitler, makbuzlar, küçük notlar, cep defterleri gibi önemsiz şeyler bile bir kütüphane dolduracak kadar çoktu. İnsanın bir yerde muhakkak kendini ele vereceğini bildiği için, en beklenmedik zamanlarda zayıflık göstereceğini tecrübesiyle tespit etmiş olduğu için hiçbir belgeyi küçümsemezdi. Albayım yorulmaz bir koleksiyoncuydu. Yolda yürürken başı daima önüne eğik gezerdi. Birinin yırtıp attığı bir mektup, balkondan düşen bir ev ödevi, arkadaşlarının can sıkıntısıyla üzerlerine anlamsız şeyler yazdıkları kağıt parçaları, şaşmaz bir kesinlikle yerini bulurdu. Durmadan cümle biriktirirdi albayım. İnsana ait her şeyi bir köşeye koyardı. Oyun alanını genişletmenin gereğine içten inanmıştı. Beni de hafızam kuvvetli olduğu için bu işte kullanmaya başlamıştı. Gerçeği iyi oynanan bir oyun haline getirebilmek için hiçbir fedakarlıktan çekinmemek gerekiyordu. İnsanların arasına karıştığımız zaman da sabırlı bir yönetmen gibi onlara oyunların kurallarını öğretmeliydik. İnsanlar çok kötü oyunlar oynuyorlardı genellikle. Her şeyi ancak bir kere, o da prova yapmadan oynamak fırsatını buluyorlardı. Üstelik iyi bir oyuncuda bulunması gereken özelliklerden de haberleri yoktu. Böyle uzun bir oyunu bu kadar sorumsuzca oynamayı albayımın aklı almıyordu. İnsanların mimikleri ve jestleri son derece acemiceydi. Diksiyonları inanılmaz bir şekilde bozuktu. Birçok kelimeyi yanlış söylüyorlardı. Başarısızlıkları bu yüzdendi. Birçok insan da kendisine uygun olmayan rolü benimsiyordu. İyi bir yönetmenin varlığına büyük ihtiyaç vardı. Anladım albayım diye bağırdım bir gün. Demek bunun için insanların arasında bulunmaya katlanamıyorum. Bu yüzden onlar kötü oyunlarına başlayınca kaçacak delik arıyorum. Sende doğuştan tiyatro sezgisi var dedi albayım. O halde ne yapalım albayım diye ümitsizce sordum. Oyunları düzeltelim dedi kısaca. Yaşadığı hayat onu hemen pratik sonuçlara götürürdü. Ben korkuyordum. Bu korku birçok oyuna başlamamı engellemişti. Yalnız bu sefer dikkat edelim albayım diye yalvardım. Bu sefer bir oyuna gelmeyelim. Son fırsatı da elimizden kaçırmayalım. Bütün ihtimalleri hesaplayalım. Bütün teknikleri öğrenelim. Göründüğümüz kadar olmayalım. Hiç olmazsa göründüğümüzden az olmayalım. Hemen tükenmeyelim. Bütün milletlere rezil olmayalım. Bizden de iyi bir oyun çıksın. Mış gibi yapmaktan usandım albayım. Albayım benim gibi telaşa kapılmadı. Her şeyi yeni baştan nasıl ele alacağımızı anlattı. Bütün bildiklerini unut dedi bana. Zaten fazla bir şey bilmiyorum albayım diye itirafta bulundum. Her şeyden önce nefesimizi iyi ayarlamalıyız oğlum Hikmet dedi bana. Evet albayım diye heyecanla bağırdım. Hemen içkiyi, sigarayı ve boş düşünmeyi bırakıyorum. Bedava düşünmek yok artık. Heyecanlanma dedi albayım. Heyecanlarını boş yere harcama. Kendimi tutmak istiyordum. İnanın çok istiyordum. Gene de dayanamadım bağırdım. Anlıyorum albayım. Her yeteneğimizi hesaplı kullanmalıyız. Batılılar kendilerini tutmasını bildikleri için büyük başarılara ulaştılar değil mi? Ölsen bir yudum su vermezler. Tabii şimdi anlıyorum. Bakalım bu suyun sana verilmesi doğru mu? Bakalım sen kimsin? Ya Göte'nin de aynı suya ihtiyacı varsa? İlerleme başka türlü olmaz albayım. Onlar da önce çok hesapsız davranmışlar. Bir sürü esaslı insan bu yüzden yok olup gitmiş. Ben de eskiden şu zenginler ama çok zenginler, servetlerinin küçük bir parçasını da neden bana vermezler? Neden böyle sürünüp dururum diye içimden onlara itiraz ederdim. Elbette albayım. Önce suyu hak ettiğimi göstermeliyim. Kağıtları biriktirdiğimiz gibi heyecanlarımızı da biriktirmeliyiz bundan sonra albayım. Büyük bir durgunluk gelmişti bana. Artık bağırmak istemiyordum. İyi bir yetiştirici olan albayıma kendimi teslim etmenin zamanı gelmişti. Müzikte de böyledir diye atıldı Nursel Hanım. İyi bir yetiştirici olmadan sonuç alınmaz. Ergun, ben de bir zamanlar spor yapmıştım dedi. Atletizme çalışmıştım. Antrenör her şey demektir. Değil mi diye bağırdı Hikmet. İngilizlerin neden sustuğunu artık anlamıştım. Kendimden utanıyordum. Bütün hayatımca konuşmuştum. Bir cümlesi aklımda kalmamıştı. Birden dehşete düştüm. Sonra yok canım dedim kendi kendime. Birkaç cümle kalmıştır elbette. Bütün gücümle düşünmeye çalıştım. Hayır, aklıma bir cümle bile gelmiyordu. Bazı atasözleriyle çok dinlediğim için bir kısmı ezberimde olan kötü şiirlerden başka bir şey hatırlayamadım. İngilizlerin sözlerini bile hatırlayamıyordum. Demek onları da okurken kendimi boş düşüncelere kaptırmıştım. Boş düşünceler bile bir yerde kullanılabilirdi. İnsan onları olduğu gibi koruyabilseydi, titiz bir koleksiyoncu gibi biriktirebilseydi, onlardan da bir şey çıkarılabilirdi. Hayır, boş düşüncelerimi de unutmuştum. Albayım sakindi. Her şeyin birden unutulmasına çok ihtiyacımız var diyordu. Ya hepsini unutmamışsam albayım? Yarım yamalak bildiklerim ya engel olursa bana diyerek bir endişemi daha açıkça belirttim. Her şeyden önce soğukkanlı olmalısın dedi. Soğukkanlı olmalıyım albayım diye bağırdım. Heyecandan yerimde duramıyordum. Hem de soğukkanlı olmak istiyordum. Kendini yakıp bitirme dedi albayım. Ben de kendimi yakıp bitirmedim. Hayır, hiç bitirmedim. Soğukkanlı, soğukkanlı, soğukkanlı dedim kendime. Bir de İngilizlere soğuk deriz diye acı acı güldüm. Her şeyi ne kadar yanlış biliyorduk canım. Bizim bu durumumuz kısaca rezaletti. Ellerimle sandalyenin kenarına sıkı sıkı tutundum. Çok soğukkanlı ve çok sağlam bir biçimde durdum orada. Kendimi o kadar sıkmışım ki bir süre sonra adalelerim ağrımaya başladı. Elbette albayım dedim. İdmanımız yok da ondan. Bu yüzden bütün yarışmaları kaybederiz diye görüşünü belirtti Ergun. Evet, bu yüzden kaybediyorduk. Birçok yüzden kaybediyorduk. Bu nedenle bacaklarımın ve kollarımın ağrıması pahasına soğukkanlı olmalıydım. Kendime acımamalıydım. Evet, acımak albayım diye bağırdım. Henüz bağırmalarımı kontrol edemiyordum. Henüz her düşünceyi aklıma gelir gelmez söylemek gibi bir yanlış davranıştan kurtulamamıştım. Kant 52 yaşına kadar sabretmişti. Ben sabredemediğim için onun yazdığı bir kelimeyi bile anlamıyordum. Sandalyeye daha sıkı tutunarak düşüncelerini olgunlaştırıncaya kadar beklemelisin Hikmet dedim kendime. Ağrılara ve kendine acımaya boş vermelisin. Biraz düşündüm ve sabrettim. Sonra bizi bir de bu acımak mahvediyor albayım dedim. Başkalarına acımakla başlayan bu tehlikeli duygu her zaman kendimize acımakla son buluyor. Kendimize acımaktan başka işlere zaman kalmıyor. Acımak ancak soyut bir düşünce olabilir. Ya da batılılar gibi davranır insan. Acıdığı kimse için bir şeyler yapar. Buradan bir yere varır. Batılılar neden bize bunları öğretmiyor? İşin esasını bana söyler misiniz albayım? Hiçbir şeyin aslını öğretmez onlar dedi Sevgi. Sonra bizi pazar olarak kullanamazlar. Onların yanında yetişsek bile işin esasını öğrenemeyiz. Temel bilgileri büyük bir titizlikle saklarlar. İşte durum meydanda. Bizim kumaşlarımız neden bu kadar çabuk soluyor? Her şeyimiz soluyor diye heyecanla atıldı Hikmet. Alçaklar. Hayır, soğukkanlılığımı kaybetmemeliyim. Onlara kızmak da bir çeşit kendine acımaktır. Kendimize acıyacağımıza kendimizi tanıyalım albayım dedim. Kendini tanı derler ya, bu sözün gerçek önemini kavrayalım. Doğru dedi albayım. Fakat albayım ben kendim olalı yıllar geçmiş. Kendimi tanımadan geçen yılları unutmuşum. Onları nasıl öğrenmeli acaba? Birden ümitsizliğe düştüm. Üzülme oğlum Hikmet dedi albayım. İşte iyi bir yetiştirici de böyle olmalıydı değil mi? İnsanın kendini bırakmasına engel olmalıydı. Bu yüzden de kaybediyorduk. Zaten hangi yüzden kaybetmiyorduk ki? Bunların hepsini saymak bile güçleşmişti. Fakat artık ümitsizliğe kapılmaktan korkmuyordum. Albayım her şeyin çaresini buluyordu. Bunun da çaresini buldu. Kendimizi başkalarına sorarız oğlum Hikmet dedi. Albayım bu kadar söyledi. Ben onun sözlerini hemen çoğalttım. Zaten her sözü çoğaltıyordum. Kötü alışkanlıklarımdan henüz vazgeçmemiştim. Kapı kapı dolaşırız albayım dedim. Bizi bize anlatın, bizi durmadan kötüleyin diye yalvarırız. Bize acımayın. Bize kendimizi tanıtın. Durun acele etmeyin. Önce kendinizi tanıyın. Önce kendinizi, sonra bizi kötüleyin. Bize vurun. Kendimize gelmemiz, kendimizi tanımamız için bizi iyice hırpalayın. Artık kaybedecek durumda değiliz. Bu ülkenin artık kaybetmeye tahammülü yok. Kendimizi tanıyalım da sonunda yok olalım, zarar yok. Albayım itiraz etti. Bir uçtan öteki uca geçme hemen dedi. Kendini aşırı uçlar arasında kaybetme. Etmem albayım diyerek hemen razı oldum. Kendimi yetiştiricime teslim etmiştim. Orta yol değil mi albayım diye sevinerek sordum. Aslında hemen her söze cevap yetiştirmemeliydim. Ne var ki söylenenleri anladığımı o anda göstermek istiyordum. Bu davranışım da yeni baştan kurmak istediğim öz varlığıma zararlı oluyordu. Hayır, bir bakıma da yararlıydı. Kötü huylarımı dolayısıyla kendimi tanıyordum. Kendimi bir de başkalarına sorsaydım kim bilir ne kadar esaslı olacaktım. Evet, çok akıllı ve kavrayışlı görünmemeliydim. Çünkü böyle değildim. Biraz aptal olmasını öğrenmeliydim. Bir de batılıları aptal buluruz değil mi albayım diye gülerek sordum. Onların acelesizliğini, meselenin esasını öğrenmek isteyen sabırlı durgunluğunu aptallıkla nitelendiririz. Oysa acele etmek yüzünden kendimizi bir kere daha ele veririz. Aptal olmalıyız albayım, aptal. Bütün kurtuluşumuz buna bağlı. Kurtuluşumuzun bağlı olduğu niteliklerin sayısı bir çığ gibi büyüyordu. Neredeyse ilk nitelikleri unutacaktık. Bu nedenle bilimsel de olmak için hemen bunları kaydettik. Büyüklü küçüklü 37 neden çıktı ortaya. Üstelik işin daha başındaydık. Ben sayının 100'e yaklaşmasından korkuyordum. Fakat bu meselenin üzerinde durmak gereksizdi. Ön yargıyla yola çıkılamazdı. İşin gittikçe zorlaştığını albay da görüyordu. Ayrıca yeni ilkelerimize göre biraz da aptal görünmemiz gerekiyordu. Aptallar gibi ortaya atılmak da tehlikeliydi. Bu bizim için kavranması güç bir durumdu. Albayım eskiler buna tecahülü arifane derler oğlum derdi. Anlamadım albayım dedim. Oysa anlamıştım. Çok duyduğum bir sözdü. Fakat hemen anlamış görünmek istemiyordum. Bu huyumdan çok çekmiştim. Artık ilk ortaya koyduğumuz ilkeleri uygulamaya başlamıştım. Kendimle biraz gurur duydum. Çok değil. Çünkü bizim ilerlememizi engelleyen 37 durumdan 17.si gereksiz gurura kapılmaktı. 22.si ise 17. ilkenin aşırı uygulanması sonunda kendini küçümsemek gibi başka bir yanlışlığa sürüklüyordu insanı. Böylece iki ilkeyi daha uygulamış oluyordum ki insan biraz kendini tutarsa 37 ilkeyi birden uygulamak işten değildi. Fakat albayım fazla heyecanlanmamı istemiyordu. Başlangıç için bu kadarı yeterdi. 29. ilke de bize iyi başlangıçların tarihimizde çok görüldüğünü, önemli olanın iyi bitirişler olduğunu bildiriyordu. Baştan çok yorulmamalıydım. Fakat idmanlarımı da hemen bitirmek istemiyordum. Soluklu olmalıydım. Bunun üzerine albayım, baştan itibaren tekrarlayalım ki iyice yerleşsin bunlar dedi. Çok haklıydı. Her zaman o durum için gerekli olanı hemen bulup çıkarıyordu. Bana örnek olmak için kendisi de bu çalışmalara katıldı. Onun yaşında benimle birlikte koşmak büyük bir fedakarlıktı. Susmalıyız dedik, susmalıyız. Acele etmemeliyiz, acele etmemeliyiz. Ben heyecanlanmamalıyız dedim. Sesim biraz yüksek çıktı gene. Albayım uyardı. Fısıldayarak aptallaşmalıyız dedim. Kendimizi tanımalıyız, kendimizi başkalarından sormalıyız. Oluyordu. Unutmalıyız albayım dedim. Kötü günleri unutmalıyız. Gözlerim yaşarmıştı. Piyano çalarken de dedi Nursel Hanım, tekrar çok önemlidir. Başlangıçta da önemlidir, ilerledikten sonra da. Nasıl başlanır diye sordu Hikmet heyecanla. Nursel Hanım gülümsedi. Önce tırnaklarını kesmelisin dedi. Uzun tırnakla olmaz. Duymuştum diye sevindi Hikmet. Evet, belki piyano çalmasını da öğrenebilirim. Hemen bir makas bulalım. Düşündü. Acele ettim gene dedi. Hayır, dağılmamalıyım. İnsan bir şeyi ciddiye almalı. Bir kadın arkadaşım vardı, bir gün benim gibi piyano meselesinden heyecanlanıp tırnaklarını kesmişti hemen. Fakat piyanoyu bıraktı sonra. Çünkü kendini ciddiye almıyordu. Böyle bir şeye hakkı olduğuna inanamıyordu. Tırnaklarını kestiği halde kendini ciddiye almadı. Fakat belki de bu yüzden heyecanı ciddi insanlarınkinden daha güzeldi. Neyse, albayımla ben kendimizi ciddiye alıyorduk. 37. ve en önemli ilkemiz buydu. Evet, biz kendimizi ve bunları düşünen aklımızı ciddiye alıyoruz. Çünkü bütün ilkelerimizi aklımıza dayandırıyoruz. Çünkü en büyük hazinemiz aklımızdır. Bunu unutmadıkça, mantığımızı da sağlam tuttukça onun üzerine her şeyi kurabiliriz. Piyano da çalabiliriz, atletizm de yapabiliriz. Hikmet çevresinin boşaldığını hissetti. Ergun odada yoktu, başkaları da yoktu. Belki içeri gitmişlerdir gene diye düşündü. Evi dolaşıyormuş gibi yaparak odalara göz attı, kimse yoktu. Demek ellerini sıktım. Odaya döndü. Nursel Hanım'la Sevgi'den başka kimse yoktu. Olabilir dedi kendi kendine, biraz dalgın olunabilir. Bunda bir zarar yoktur. İnsan sonunda hatırlıyor işte. Kadınların elbiselerine baktı. Bu elbiseleri de hatırlamalıyım, yalnız önemli şeyleri hatırlamalıyım. İnsanın düşünce ve hafıza gücü sonsuz değildir, onu korumalıyım. Kendimi iyi hissediyorum, gülümsedi. Nursel Hanım da gülümsedi. Çok çalışmışa benziyorsunuz. Evet, çok çalıştık. Bu bakımdan kendimizi korumadık. Buna tenezzül etmedik. Benim endişeye düştüğüm zamanlar oldu. Albayım dedim. Kendimizi acaba boş yere harcamıyor muyuz? Ya başaramazsak? Aslında bu korku yersizdi. 33. ilkeye göre kendini harcama korkusu ve olduğu gibi koruma endişesi de zararlıydı. Albayım beni yatıştırdı. Birilerinin başlaması lazımdı oğlum Hikmet dedi. Aynen böyle söyledi. Çok yorgun olduğumuz bir sırada konuşuyorduk. Ben kahve pişirmiştim, sigara molası vermiştik. O gün oldukça yol almıştık. Herhalde yorgunluktan olacak, belirsiz kuruntulara düşmüştüm. Ayrıca bir odanın içinde kendi başımıza ve yardımsız çabalamanın da korkusu vardı. Ülkede kimse bizi desteklemiyordu. Kimse ne yaptığımızı bilmiyordu. Bizi tanıyacaklar mı albayım? Sesimizi duyurabilecek miyiz? Yoksa bir tecrübe tavşanı ya da bilinmeyen bir bilim adamı gibi kendimizi kendi üzerimizde deneyerek yok olup gidecek miyiz? Giriştiğimiz işin altından kalkılabilir miydi? Giriştiğimiz işin temelleri sağlam diyerek endişelerimi dağıttı albayım. Aklın temelleri üzerine oturuyoruz. Ben heyecanlandım. Akıl sözünü duyunca heyecanlanıyordum. Aklı çok seviyordum. İkimiz de heyecanla ayağa kalkarak en büyük hazinemiz aklımızdır marşını hep birazdan söylemeye başladık. Bu marş akıl cumhuriyetinin milli marşıydı. Bu marş bizim derinliklerimizden kopup gelen bir sesti. Albayım zamanında askeri bandoda çalmış olduğu için müzikten anlıyordu. Marşı o bestelemişti. Hep bir ağızdan söylüyorduk. En büyük hazinemiz aklımızdır. Aklımıza güvenmek hakkımızdır. Hayatta aklımızdır en güzel şey. Akılsızlar bize kulak verin hey. Biz bu aklı bulmadık sokaklarda. Görevimiz onu korumaklarda. Kurtulduk. Başka akıllar bize yük. Aklımızdır hazinemiz en büyük. Ben aynı zamanda marşın güftesini de yazan albayıma itiraz ettim. Müzikten anlamakla birlikte şiire aklı ermiyordu. Korumaklarda denir miydi? Albayım kızdı. Daha henüz eski akılların etkisinden kurtulamadığımı ileri sürdü. İkinci kıtanın üçüncü mısrağını anlamamış mıydım? Bu albayımla ben başa çıkamazdım. Hikmet gözlerini yerden kaldırdı. Nursel Hanım da gitmişti. Bunu da görmemiş olamam diye homurdandı içinden. Giderken haber vermedi bana. Zarar yok, ne yapalım? Daha iyi oldu. Sevgiyle istediğim gibi konuşurum. Bunu beklemiyor muydum? Benden sıkılanlarla işim yok. Yalnız sevginin hangi elbiseyi giydiğini unutma. Görmek istediklerini hatırla yeter. İşte bunun için sevgi diye söze başladı. Bu yorgunluklar beni yordu. Bir süre bunları düşündüm sadece. Fakat her zaman seni düşündüm. Ve sonunda seni sevdiğimi söylemeye geldim sana. Başını kaldıramıyordu. Çünkü benim durumumu en iyi sen anlarsın. Yalnızlığı ve korkuyu en iyi sen bilirsin. Yorgunluklar vardılar fakat ümitsizlik yoktular. Sen bir yerde bulunuyordun, yumuşak bir yerdeydin. Sert köşelere çarpmaktan yorulan aklımın durgun ve sürekli bir aşk içinde ancak seninle birlikte dinleneceğini biliyordum. Bizi başkaları anlamaz sevgi. Başkalarının aklı başkadır. Bu yüzden ikimize hep garip bakışlarla süzmüşlerdir. Şimdi beni de garip bakışlarla süzenler var. Ben onlara aldırmıyorum. İnsanların beni beğenip beğenmemeleri umurumda değil artık. Ben kendimi tanımakla ilgiliyim. Albayımın tavsiyelerini tutmakla ilgiliyim. Para meseleleriyle de ilgili değilim. Albayımla birlikte bir şeyler yaparız nasıl olsa. Çünkü bu arada yazıcılığımızı çok geliştirdik. Nerede ne söylenmesi gerektiğini çok iyi inceledik. İnsanlara bunu öğreterek hayatımızı kazanabiliriz. Onları yanlış sözlerin tehlikelerinden kurtarabiliriz. Hüsamettin Bey konuşmalar hazırlıyor. Bir daktilo kiraladık, ben de çoğaltıyorum bu konuşmaları. Törenler için güzel söylevler hazırladık. Nişan törenlerini izliyoruz gazetelerden. Onlara nikahta, düğünde gerekli olan konuşmaları postayla gönderiyoruz. Kitap gibi ödemeli gönderiyoruz. Daha önce bir mektup yazıyoruz, durumu açıklıyoruz. Postaya parayı ödeyen rahata kavuşacak. Aşk mektupları, kısa ve uzun yolculuk mektupları da yazdık. Bunları kırtasiyecilere satmayı düşünüyoruz. Mektup yazmak için zarf kağıt almaya gidenler, isterlerse bu hazır mektuplardan da yararlanacaklar.